bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Korintoslara mektup 3. bölüme geldik. Konu Mesih'in görkemli hizmetinde Tanrı'nın tesellisi. Pavlus hizmette zaferden söz etmişti. Şimdi hizmetin onayını ele alıyor. Bu bölümde çok yükseklere çıkacak. Kendimizi yine tavsiye etmeye mi başlıyoruz? Ya da bazıları gibi size ya da sizden tavsiye mektuplarına mı ihtiyacımız var? Bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz. Hizmetimizin sonucu olup mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla taş lefalara değil, insan yüreğinin lefalarına yazılmış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır. Herhangi bir hizmetin etkinliğinin kanıtı Tanrı'dan bir bonserviniz olup olmadığıdır. Tanrı bonservis dağıtmıyor. Hayır, kanıtı yüreğin etten levhalarına yazılan mektuplardır. Pavlus, Korintoslu inanlılara bütün insanlarca bilinen ve okunan, yüreklerimizde yazılı olan mektubumuz sizsiniz demişti. Mesih'in sayesinde Tanrı'ya böyle bir güvenimiz vardır diyor Pavlus. Bu bana güven veriyor. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu biliyorum. Kutsal kitabın Tanrı sözü olup olmadığı entelektüel olarak belirlenebilir. Ama bugün entelektüel kanıtlara ihtiyacım bile yok. Bunları açtım. Benim için çok basittir artık bunlar. Tanrı sözünün kanıtı ne yaptığıdır. Tanrı'nın sözü tadın da görün. Rab ne iyidir diyor. Tadın ve görün Rab ne kadar iyidir. Size yaptığı davet budur. Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır. 2. Korintoslara mektubunda haberci Pavlus'un zayıflığını görüyoruz. Ama Pavlus, çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm diyebiliyordu. Tanrı büyük bir şey ya da büyük birini aramıyor. Yetenekli, kendini beğenen birini aramıyor. Eğer bunu arasaydı beni kullanamazdı. Ve eminim sizi de kullanamazdı. Tanrı dostum, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için bu dünyanın zayıf şeylerini, küçük şeylerini, önemsiz görünen şeylerini, değersiz görünen şeylerini seçer. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır. İşte işin güzelliği buradadır. Bizleri yeterli kılan Tanrı'nın kendisidir. O bizi yazılı yasaya değil, ruha dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkarları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür ama ruh yaşatır. 2. Korintoslar 3 ayet 6. Bizler yeni antlaşmanın hizmetkarlarıyız. Eski antlaşmayla yeni antlaşma arasındaki tezatı göreceğiz. Burada birkaç değişik bakımdan bir tezat bulunmaktadır. Yazılı yasaya değil, ruha dayalı. Eski antlaşmada ve özellikle yasada yazılı yasa öldürür, yazılı yasa suçlar. Yasa bizim suçlu günahkarlar olduğumuzu söyler. Taş levhalara yazılı o harfler insanları suçlamıştır. Musa'nın yasası hiçbir zaman yaşam vermemiştir. Burada yaptığı kıyaslama budur. Yazılı yasa yaşam vermez, öldürür. Çünkü yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Ölümle sonuçlanan hizmet, yani taş üzerine harf harf kazılmış olan yasa, yücelik içinde geldiyse öyle ki, İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyordu. Dostum, eski antlaşma yasa, ölümle sonuçlanan hizmetti. Taşlara yazıldığı ve kazındığı söylendiğinde 10 emirden söz ettiğini biliyoruz. Görkemliydi. Beni suçladığı halde Tanrı'nın isteğidir ve iyidir. Yasanın yanlış bir yönü yoktur. Sorun benim günahlı yüreğimdir. Bana günahkar olduğumu gösterir yasa. Öyle ki İsrailoğulları geçici olan parlaklığından ötürü Musa'nın yüzüne bakamıyordu. Musa'nın yüzündeki o görkem yavaş yavaş yok olup gitti. Ruha dayalı hizmetin yücelik içinde olacağı daha kesin değil mi? Eğer eski antlaşma görkemli idiyse yeni antlaşma çok daha fazla görkemlidir. İnsanı mahkum eden hizmetin yüceliği varsa aklanmayı sağlayan hizmetin yüceliği çok daha aşkındır. Aklanmayı, doğrulukla sayılmayı sağlayan hizmet, Mesih ise de sahip olduğumuz doğruluktur. Çünkü eskiden yüceltilmiş olanın, şimdi yücelikle aşkın olana göre yüceliği yoktur. Geçici olan, yücelik içinde geldiyse, kalıcı olanın yüceliği çok daha büyüktür. Geçici olan neydi? Geçici olan yasadır. Geçici olduğuna dikkat edin. Öyleyse kalıcı olan, o yeni antlaşma çok daha yücedir. Musa'nın yasasının verilişiyle içinde yaşadığımız lütuf çağı arasında bir kıyaslama yapıyor. Böyle bir umuda sahip olduğumuz için büyük cesaretle konuşabiliriz. Yüzündeki parlaklığın giderek söndüğünü İsrail oğulları görmesin diye yüzünü peçeyle örten Musa gibi değiliz. 2. Korintoslar 3, 12-13. Ayetler. Neden söz ediyor? Yasanın ilk verilişiyle ikinci verilişi olduğunu anlamalıyız. Musa peygamber Sina Dağı'nın tepesine çıktığında Tanrı ona taş levhaları vermişti ve Tanrı kendisi yasayı bu levhaların üzerine yazmıştı. Bu İsrailoğullarının uymaları gereken ve eğer onu yerine getirebilirlerse bu yasa aracılığıyla kurtulmaları gereken yasaydı ama bunu kimse yerine getiremezdi. Ve bununla yargılanacaklardı. Musa peygamber dağda Tanrı ile birlikteyken İsrail oğulları daha o anda benden başka Tanrın olmayacak ve kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan hiçbir canlıya benzer put yapmayacaksın diyen ilk iki buyruğa karşı geliyorlardı. Musa'nın yasası çok sert ve katı bir yasaydı. Musa bile çok korkuyor ve titriyorum demişti. Göze göz, dişe diş, yakmaya yakma talep ediyordu. Mutlak ve gerçek doğruluk ve kutsallıktı. İnsan yasaya göre neyi hak ediyorsa onu alacaktı. Çıkış 32'de halk yasaya daha o zamandan karşı gelmeye başlamıştı. Öyleyse ne olacaktı? Tanrı Musa'ya halkın yanına gitmesini söyledi. Musa dağdan indiğinde uzaktan İsrailoğullarının ilk iki buyruğa karşı geldiklerini görebiliyordu ve yasa levhalarını ordugaha götüremedi. Neden götüremedi? Çünkü eğer götürseydi, İsrail ulusunun tümü o anda yok edilirdi. O anda yargılanırlardı çünkü bu yasalar hemen ölüm anlamına geliyordu. Bunun üzerine Musa o taş levhaları kırdı ve bundan sonra ordugaha girdi. Musa, Sina Dağı'nın tepesine geri döndüğünde bir şey olduğunu görüyoruz. Musa, bütün İsrail'in günahlarından ötürü yok edileceklerini anlıyor ama Tanrı'dan merhamet diliyor ve Tanrı Musa'ya taş levhaları ikinci kez vererek onlara ikinci bir şans tanıyor. Musa şimdi Tanrı'nın yasayı merhamet ve lütufla dengelediğini anlıyor. Musa'nın yasa sisteminin kan dökülmeden bağışlanma olmaz diyen özünde tapınma çadırı ve kurban sistemi olacaktı. Ama kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecekti. Evet, kutsallığa sahip olmadan. Onun huzuruna nasıl çıkabileceğiz? Tanrı'nın bizler için bir yol sağlaması gerekir dostum. Ve Tanrı bir yol sağlamıştır. Eğer sağlamasaydı hiçbir zaman Tanrı'nın huzuruna çıkamazdık. Bu çok görkemli ve harikulade bir vahidir. Musa'nın yüzünün parlamasına şaşmamalı. Musa dağdan indiğinde elinde suçlama ve ölüm getiren, insandan kendi kendine üretemediği doğruluğu talep eden ikinci taş levhalar vardı. Ama bunun yanı sıra Tanrı'nın lütfunu, Tanrı'nın kayrasını gösteren bir kurban düzeni de verilmişti. Ferisilerin ferisisi yasa altında bir adam olan ve öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kendime özgü bir doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'le birleşmiş olayım diyen elçi Pavlos, haberci Pavlos, Mesih'in ölümü ve dirilişinde Tanrı'nın kayrasının yerine geldiğini görmüştü. Burada gerçekten de lütuf, kayra hizmeti görüyoruz ve bu görkemli müjdedir. Yasa yüceydi, insana kurtuluş yolu sunuyordu ama insan onun taleplerini yerine getirebilmek için fazlasıyla saftı. Tanrı'yı hoşnut eden yüce bir yaşam yoluydu ama kayıp durumundan ötürü insan için bir ölüm hizmeti haline gelmişti yasa. Ancak Tanrı'nın lütfunun yüceliğinin Mesih'te yerine gelmesi gerçekten de yücelik hizmetidir. Bir başka parçada buna mübarek Tanrı'nın yüce müjdesi denir. Burada mübarek olarak tercüme edilen sözcük mutludur. Mutlu Tanrı'nın müjdesi. Değerli dostum, Tanrı'yı mutlu eden nedir? Tanrı'yı sevindiren, Tanrı'yı hoşnut eden nedir? Tanrı'yı mutlu eden, onun insanları sevdiği ve merhametten büyük zevk almasıdır. Tanrı insanları kurtarmak istemektedir. Mika peygamber 7:18'de senin gibi suçları silen, halkından arta kalanların baş kaldırlarını bağışlayan başka Tanrı var mı diyor. Sonsuza dek öfkeli kalmazsın çünkü merhametli olmaktan hoşlanırsın. Senin gibi suçları silen, halkından arta kalanların baş kaldırlarını bağışlayan başka Tanrı var mı? İnsanlardan herhangi birinin kaybolması Tanrı'nın isteği değildir dostum. Tanrı peygamber Hezekiel'e onlara de ki diyor, ben var oldukça diyor Rab Yahve, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün, kötü yollarınızdan dönün, niçin ölesiniz? Kardeşim, Tanrı kurtarmayı istemektedir. Onu insanları kurtarmak mutlu etmektedir. Mutlu bir Tanrımız vardır. Bu bize en yüce bir resim sunmaktadır. Musa ikinci kez dağdan indiğinde yüreğinde sevinç vardı ve yüzü parlıyordu. Şimdi artık kurban sistemi yoluyla İsrailoğullar için bir yol vardı. Musa'nın yüzüne örttüğü, yüzü parladığı ve insanlar bundan ötürü kendisine bakamadığı için koymadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Örtüyü koymasının nedeni yüceliğin solmaya başlamasıydı. Musa'nın yüzünün parlaması yüce bir şeydi ama yücelik solmaya başlamıştı. İsrailoğullarının zihinleri körleşmişti. Bugün bile eski antlaşmayı okudukları zaman zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe yalnız Mesih aracılığıyla kaldırılır. Zihinleri şimdiye dek kör kalmıştır. Musa'nın yüzüne taktığı peçe şimdi Tanrı'nın antik halkının zihinlerindedir. Orada olması bu insanların doğruluk için Mesih'in yasasının sonu olduğunu görmemelerinden kaynaklanıyor. Onun yasasının tümünün yerine gelmesi olduğunu anlamıyorlar. O körlük hala orada. Bir sonraki bölüme geldiğimizde bu çağın ilahının inanmayanların zihinlerini kör ettiğini göreceğiz ve bunun neden doğru olduğunu anlayacağız. Ne var ki bugün bile Musa'nın yazıları okundukça bir peçe yüreklerini örtüyor diye okuyoruz 15. ayette. Yasayı okuduklarında onu yerine getirebileceklerini gerçekten düşünüyorlar. Ama eski antlaşmayı okuduğumuzda Tanrı'nın halkının yüreklerinde ve kafalarında olması beklenen güveni bulmuyoruz. Davut peygamber bile bu sorulardan bazılarını sormuştu. Eyüp peygamber bu konuda tam bir şaşkınlık içerisindeydi. Hizkiya ölümle karşı karşıya olduğunda yüzünü duvara dönüp ağladı. Ancak bizim yaşadığımız bu kayra lütuf çağında İsa'ya güvenen en zayıf inanlı bile Tanrı önünde tam bir kabul gördüğü konusunda tam bir güvene sahiptir dostum. Oysa ne zaman birisi Rab'be dönerse o peçe kaldırılır diye okuyoruz 3. bölüm 16. ayette. Burada insanın kalbinin Rab'be dönmesinden söz ediliyor. Yürek, Rab İsa Mesih'e döndüğünde peçe kaldırılır. İnsanın sorunu yürek sorunudur. Yaşamındaki günahtan ötürü kör olmuştur. Günahından dönüp Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etmeye razı olduğunda peçe kaldırılır. Rab ruhtur ve Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır diyor Pavlus 17. ayette. Peçeyi sadece Tanrı'nın ruhu kaldırabilir ve Mesih'in kurtarıcı olduğunu görmemize yardım edebilir. Kurtarıcı odur ve o tek kurtarıcıdır. Paulus'un burada Simon Petrus'un söylediğinin aynısını söylediğine dikkat edin. Petrus, peygamberlerin tümü onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona iman eden herkesin günahları onun adıyla bağışlanır demişti. Kardeşim, dostum, eğer eski antlaşmada Rab İsa Mesih'i görmüyorsanız, Tanrı'nın ruhu öğretmeniniz değildir. Çünkü Tanrı'nın ruhu Mesih'le ilgili şeyler alıp onları bize gösterir. Tanrı'nın ruhu sizi özgürlüğe götürür. Sizi yasanın altına koymaz, sizi yasadan kurtarıp Mesih'e götürür. Bunu yaptığında biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab aracılığıyla oluyor. Bu da 18. ayet. Bu kutsal kitabın değerli dostum harikulade bölümlerinden biridir. Paulus yürekteki peçeden ve Mesih'e döndüğümüzde o peçenin kaldırılmasından söz etmekteydi. Evet, yürekteki peçe. Şimdi inandılar olarak Rab İsa Mesih'e bakıyoruz. Ama yaşamlarımızda günah olduğunda inandılar olarak bile gözlerimizde örtü oluyor. Bu yüzden yaşamlarımızda günaha yer vermemeliyiz. hayatımıza günah girdiği zaman, yani bir günah işlediğimiz zaman hemen o günahı itiraf edip onu Rabbe götürmeliyiz. Evet, o günah itiraf edildiğinde ve onunla paydaşlık içinde olduğumuzda biz ona bakarız. Bundan sonra bizler açık bir yüzle ya da peçesiz yüzle ona bakarız, Rabbe bakarız, Tanrı'ya bakarız. Bundan sonra bizler evet açık bir yüzle ya da peçesiz bir yüzle Rabbin yüceliğini görürüz. Ya da başka bir tercümede olduğu gibi onun yüceliğini yansıtırız. Buradaki fikir değiştirmek üzere yansıtmak değil, değişene dek bakmaktır. Onun benzerliğini ondan sonra yansıtabiliriz. Bence daha doğru bir tercümesi, bir aynada görür gibi Rabbin yüceliğine bakarken, aynen Rab'den olarak aynı benzerliğe değiştiriliyoruzdur. Bu ayet başka bir çevrede şöyledir. Ve hepimiz Tanrı sözünde bir aynada olduğu gibi peçesiz bir yüzle Rabbin yüceliğini görmeye devam ettiğimiz için gitgide artan bir şekilde bir yücelik derecesinden bir başkasına sürekli olarak değiştiriliyoruz. Çünkü bu ruh olan Rab'den gelmektedir. Bu değiştirilme sözcüğü hariç çok iyi bir tercümedir. Sadece Rabbisa'nın görünümü değişmişti. Şimdiye dek bu anlamda değiştiğini düşündüğüm bir inanlığı görmedim. Tanrı sözünün baktığımız bir ayna olduğu doğrudur. Ve ona bakıyoruz. Sadece Mesih'e bakıyoruz. Tanrı sözünde kalmamızın ve Rabbisa'ya bakmamız gerektiğinin nedeni işte budur. Ona baktıkça değiştirilirsiniz dostum. Yani Tanrı sözü sizi yenilemekten de fazlasını yapar. Bizler Tanrı'nın ruhunun Tanrı sözünü kullanması aracılığıyla yenileniriz. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Böyle okuyoruz 1 Petrus 1.23'te. Ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan diyor. Yani bu ölümsüz tohum Tanrı'nın diri ve kalıcı sözüdür. Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor. Ayrıca Tanrı sözü bizleri değiştirir. Bu çok çok önemlidir kardeşim. Ona bakarak çok daha vakit geçirmiş olmayı isterdim. Dostum, kardeşim, Tanrı sözünde onu görüyoruz. O bir süperstar değildir. Sadece bir insan değildir. Tanrı sözünde peçesiz Mesih'i görüyoruz. İşte o harikadır, güzeldir, şahanedir. Doktor Aydın acı çekerek aslında ölmekte olarak yatan yaşlı biri hakkında şu hikayeyi anlatırdı. Doktor ona fazla yaşayamayacağını söylemişti. Bir dostu onunla biraz birlikte olmak için yanına gitmişti. Bizimle fazla vaktin olmadığını söylediler demiş. Bu ölmekte olan bir insana söylenecek çok hoş bir şey değildir, değil mi? İnsan hastanede yatıyor, ölüm döşeğinde yatıyor ve birisi onu ziyarete geliyor ve diyor bizimle fazla vaktin olmadığını söylediler. Bu hiç de hoş bir şey değildir. Sonra sözlerine şöyle devam etmiş. Gölgeler Vadisi'nden geçerken umarım kurtarıcının kutsal yüzünü bir an olsun görebilirsin. Şimdi ölmekte olan adam biraz kuvvet toplayınca ona bakarak bir an için görmek ne demek? Geçtiğimiz 40 yıl boyunca onun yüzü hep karşımda çıktı ve şimdi de senin sözünü ettiğin o bir anlık görüşler beni tatmin etmeyecektir demiş. Ne harika değil mi? Bir an için görmek de ne demek? Geçtiğimiz 40 yıl boyunca onun yüzü hep karşımda açıktı ve şimdi de senin sözünü ettiğim o bir anlık görüşler beni tatmin etmeyecektir. Bugün kardeşim onu görmek ne harika bir şeydir. Rabbi görmek, ona bakmak. Ona baktıkça değiştiriliyoruz. Bazılarınız belki büyük taş yüz Nathaniel'in öyküsünü duymuştur. Küçük bir çocuk adına büyük taş yüz dedikleri bir kayanın olduğu bir dağ köyünde oturuyordu. Halk arasında bir gün köye büyük taş yüze benzeyen birinin geleceği hakkında bir efsane vardı. Köy için harikulade şeyler yapacak ve onlar için büyük bir bereket aracısı olacaktı. Çocuk bu efsaneden çok etkilenmişti. Yaşamı boyunca her fırsatta büyük taş yüze bakar ve büyük taş yüze benzeyen birinin köye geleceği zamanın hayalini kurardı. Yıllar geçti ve zamanla önce bir delikanlı sonra da ihtiyar bir adam oldu. Bir gün yolda zorlukla yürüyordu ki, yani bu genç çocuk efsaneyi duyan sonra yaşlanan bu adam, bir gün yolda zorlukla yürüyordu ki birisi onun yüzünü görünce geldi, büyük taş yüze benzeyen kişi geldi diye bağırmaya başladı. Bu adam büyük taş yüze o kadar uzun süredir bakıyordu ki artık ona benziyordu. Anladınız mı bu öykünün içerisindeki ince noktayı? Bir daha söyleyeyim. Bu adam büyük taş yüze o kadar uzun süre bakıyordu ki artık ona benziyordu. Beni dinle dostum, beni dinle kardeşim. Mesih'e benzer olmayı istiyor musun? O zaman İsa'ya bakarak zaman geçir. İşte işin, bu öyküdeki işin püf noktası budur. Bir insan bir duruma, bir olaya baktıkça ona benzer. Sen kardeşim, Mesih'e benzer olmayı istiyor musun? O zaman İsa'ya bak, İsa'yla zaman geçir. Her anını, her zamanını İsa'yla geçir. Ve ona bakmayı unutma. Her an, her zaman ona bak. Bir uzman tanrı bilimci, kutsal olmak için zaman harca. Rabbinle sık sık konuş diyen ilahiyi söylerken bizi durdururdu. İlk satırı değiştirin derdi. Ona bakarak zaman geçirin diye söyleyelim derdi. Ona bakarak zaman geçirelim. Kutsal olmayı istiyor musunuz? Kardeşim, kutsal olmayı, kutsal bir hayat sürdürmeyi istiyor musun? O zaman Rabbe bak, Rabbe bakarak yaşa. Gözlerinizi İsa'ya çevirin. Onun harika yüzüne iyice bakın. Ve yeryüzündeki şeyler onun yüceliği ve lütfunun ışığında tuhaf bir şekilde solacaklar. Gözlerinizi İsa'ya çevirin. İsa'ya bakın. Kardeşim, onun yüzüne bakarak ona benzeyeceksiniz. Onun harika yüzüne iyice bakın ve yeryüzündeki şeyler onun yüceliği ve lütfunun ışığında tuhaf bir şekilde solacaklar. Benim buna ihtiyacım var. Umarım siz de ona daha çok benzemek üzere Tanrı sözünün sayfalarında İsa Mesih'i görme ihtiyacını duyuyorsunuzdur.